Ayrım 10.
Bir duvarın çatlağı dibinde bir kertenkele. Kaçtı gitti. Kuyruğunu neye göre bırakır kertenkele biliyor musun oğlum, demişti Selahattin Bey. Hangi ilkeye göre? Susar, korkarak bakardım. Yorgun, çökmüş, yıpranmış baba. Dur, bir kağıda yazayım vereyim, dedi ve Charles Darwin diye yazdı, verdi. Hala saklıyorum. Son günlerinde bir başka kağıt vermişti. Bizde eksik ve fazla olanların listesi oğlum bu. Sana yalnızca bunu bırakıyorum. Belki bir gün anlarsın. Kağıdı aldım, baktım. Eski yazıymış. İçkiden kanlanan gözleri bana yakından bakıyordu. Bütün gün odasında ansiklopedisine çalışmıştı. Yorgundu. Akşamları içki içerdi. Sonra haftada bir çok içer, azıtırdı. Bahçenin bir yerinde, odasında ya da deniz kıyısında sızıp kalana kadar bazen birkaç gün sarhoş gezerdi. O günlerde büyük hanım odasına, dışarıya hiç çıkmamacasına kapanırdı. Kasaba gittim. Kalabalık var. Güzel esmer kadın yok. Biraz bekleyeceksin Recep, dedi Mahmut. Şişeler yormuş beni. Oturmak iyi geldi. Sonra onu sızdığı yerde bulunca büyük hanım görüp gene başlamasın diye ve soğukta orada kalmasın diye korka korka gider uyandırırdım. Beyefendi, niye burada yatıyorsunuz? Yağmur geliyor, üşüteceksiniz. Gidin eve, odanıza yatın, derdim. Homurdanır, söylenir, ihtiyar sesiyle küfrederdi. Lanet memleket, lanet memleket. Hepsi boşuna. Şu ciltleri bir bitirebilseydim. Hiç olmazsa şu risaleyi İstepan'a çok daha önceden yollasaydım. Saat kaç? Bütün bir millet uyuyor. Bütün doğu uyuyor. Hayır, boşuna değil ama halim yok. Ah, istediğim gibi bir kadınım olsaydı. Annen ne zaman öldü Recep oğlum? Sonunda kalkar koluma girer götürürdüm. Yolda mırıldanır. Ne zaman uyanacaklar dersin? Aptal bir huzurla uyuyor sersemler. Yalanların ahmak huzuruna gömülmüş, dünyanın kafalarındaki safsatalara ve ilkel hikayelere uygun olduğuna inanmanın ilkel sevinciyle uyuyorlar. Elime sopa alıp kafalarına vura vura uyandıracağım onları. Budalalar, sıyrılın bu yalanlardan. Uyanın da görün. Sonra o bana yaslanmış odasına çıkarken biz, büyük hanımın kapısı usulca içeriden açılır, yarı karanlıkta tiksinen ve meraklı gözleri bir belirir gibi kaybolurdu. O zaman, ah ahmak kadın, derdi. Zavallı ahmak, korkak kadın. Senden yalnızca tiksindim. Yatır beni yatağıma Recep. Uyandığım zaman kahvem de hazır olsun. Hemen çalışmaya başlamak istiyorum. Acele etmem gerek. Alfabeyi değiştirdiler. Ansiklopedimin bütün planı alt üst oldu. 15 yılda yoluna koyamadım, derdi. Ve sonra söylene söylene uyurdu. Nasıl uyuduğuna biraz bakar, odadan sessizce çıkardım. Dalmışım. Farkına vardım. Kadınlardan birinin çocuğu büyülenmiş gibi beni seyrediyor. Canım sıkıldı. Başka şeyler düşüneyim, dedim. Ama dayanamadım. Kalktım, şişelerimi aldım. Ben sonra gelirim. Çıktım, bakkala gidiyorum. Çocuk merakı dayanılır gibi değildir. Küçükken kendim merak ederdim. Annem evlenmeden çocuk sahibi olduğu için diye düşündüydüm. Ama o sonraydı. Babamın baba olmadığını annem söyledikten sonra. Recep amca, dedi biri, beni görmedin mi? Hasan'mış. Vallahi görmedim, dedim. Dalmışım. Ne işin var senin burada? Hiç, dedi. Hadi git evine, dersini çalış Hasan, dedim. Buralarda sen ne yapacaksın? Sana göre değil buraları. Niye değilmiş? Yanlış anlama yavrum, dedim. Dersini çalış diye diyorum. Sabahları çalışamıyorum amca, dedi. Çok sıcak. Akşamları çalışıyorum ben. Akşamları da çalış, sabahları da, dedim. Okumak istiyorsun değil mi? Tabii istiyorum, dedi. Sandığın gibi zor da değil okumak. Ben iyi okuyacağım. İnşallah, dedim. Hadi şimdi git evine. Faruk beyler geldi mi, dedi. Beyaz Anadolu gördüm de. Nasıllar? Nilgün'le Metin de geldi mi? Geldiler, dedim. İyiler. Selam söyle Nilgün'le Metin'e, dedi. Zaten demin gördüm. Eskiden arkadaştık. Söylerim, dedim. Hadi git sen evine. Şimdi gidiyorum, dedi. Ama senden bir şey isteyeceğim Recep amca. Bana bir 50 lira verebilir misin? Defter alacağım. Defterler çok pahalı. Sigara mı içiyorsun, dedim. Defterim bitti diyorum. Şişeleri yere bıraktım. Çıkarıp bir 20 lira verdim. Bu yetmez, dedi. Hadi hadi, dedim. Bak kızıyorum şimdi. Peki, dedi. Bir kurşun kalem alırım. Ne yapayım? Tam gidiyordu, durdu. Babama söyleme olur mu dedi. Boş yere üzülüyor. Ya dedim, üzme babanı. Gitti. Şişelerimi aldım, bakkal Nazmi'ye gittim. Kimsecikler yok. Ama Nazmi meşgul, bir deftere bir şeyler yazıyordu. Sonra baktı, biraz konuştuk. Onları sordu. İyiler dedim. Faruk Bey, içtiğini niye söyleyeyim? Zaten bilir, her akşam gelip şişe şişe alıyor. Ötekiler, onlar da büyüdü. Kızı görüyorum dedi. Neydi adı? Nilgün. Sabahları gelip gazete alıyor. Büyümüş. Evet, büyümüş. Asıl öteki büyüdü dedim. Evet, o Metin. Onu da görmüş ve onu nasıl bulduğunu anlattı. İşte konuşma ve arkadaşlık dediğimiz şey. Birbirimize bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz ve hoşuma gidiyor. Kelimeler sözlerdir hepsi. Bilirim boştur ama gene de aldanır, keyiflenirim. Hepsini tarttı, paketledi. Bir kağıda yazıver dedim. Sonra evde deftere yazıyorum ve ay sonlarında, kışları 2-3 ayda bir Faruk Bey'e gösteririm. İşte hesaplar Faruk Bey derim. Şu şu kadar, bu böyle diyor. Bakın, belki hesapta bir yanlış vardır. Bakmaz. Peki Recep, teşekkür ederim der. Bunlar evin masrafı, bu da senin aylığın oluyor. Cüzdanından deri kokan nemli buruşuk paralar uzatır. Alır, saymadan cebime koyarım, teşekkür ederim ve hemen başka bir şeyden söz etmek isterim. Nazmi hesabı bir kağıda yazıp verdi, ödedim. Ben bakkaldan çıkarken birden. Rasim vardı ya dedi. Balıkçı Rasim. Evet dedi. Dün ölmüş. Bakıyordu. Bir şey demedim. Paranın üstünü fileme, paketlerimi aldım. Kalptenmiş dedi. Öbür öğlen oğulları gelince kaldıracaklar. İşte böyledir. Kelimelerimizden ve sözlerimizden ötedir hepsi. 14. Gebze'ye geldiğimde saat 9.30'da sokaklar ısınmış, sabah serinin izi kalmamıştı. Hemen kaymakamlığa girdim, bir dilekçe yazıp imzaladım. Bir memur da yazdığımı okumadan numaralayınca bir tarihçinin benden 300 yıl sonra yıkıntılar arasından bu dilekçeyi bulup anlamlandırmaya çalışacağını hayal ettim. Tarihçilik matrak iş. Matrak ama sabır isteyen bir iş diye düşündüm. Böylece sabrımla övünerek çalışmama güvenle başladım. Dövüşürken birbirlerini öldüren iki dükkancının hikayesi hemen ilgimi çekti. Namazları kılınıp çoktan gömülen kavgacıların yakınları mahkemede birbirlerini suçluyorlardı. İkisinin bıçaklarla çarşının ortasında nasıl birbirlerine girdikleri tanıklar tarafından ayrıntılarıyla anlatılıyordu. 17 Cemaziyül Evvel 998. Bu sabah hicri tarihleri miladi tarihe çevirme kılavuzunu yanıma aldığım için açıp baktım. 24 Mart 1590. Demek kışa rastlıyormuş olay. Oysa yazarken hep gözümün önünde ateşli ve sıcak bir yaz günü canlanıyordu. Belki de güneşli bir Mart günüydü. Sonra 6000 akçeye satın alınıp ayağında yarası bulunduğu anlaşılan bir Arap kölenin satıcıya geri verilmesi için alıcının açtığı davanın tutanağını okudum. Satıcının sözlerine nasıl kandığını, kölenin yarasının ne kadar derin olduğunu, alıcı belli ki öfkeli öfkeli yazdırmıştı. Sonra güçlenen ve İstanbul'un uğraştığı bir toprak sahibine ilişkin yazılanları okudum. Mahkeme kayıtlarının bir başka yerinden de aynı adamın 20 yıl önce İskele'de bekçilik yaparken yolsuzluk yüzünden mahkemelik olduğu anlaşılıyordu. Fermanlardan Budak adlı bu adamın Gebze'de çevirdiği dolapların neler olduğunu çıkartmak için uğraştım. Sanki vebanın değil, artık onun izini sürüyordum. Bir keresinde olmayan bir toprağı deftere yazdırıp var gösterdiğini, bu toprağın vergisini 2 yıl cebinden ödedikten sonra bir bağ ile değiştirdiğini, olmayan toprağın yeni sahibinin başına bir çorap örüp işin içinden sıyrıldığını galiba anladım. Ya da benim aklımdan bu dağa yakıştırdığım bu hikaye mahkeme kayıtlarına göre çürütülemiyordu. Kayıtların kimi yerini doğruladığı bu hikayeyi uydurmak için iyice ter döktüm. Hikayemin başka kayıtlarca da doğrulandığını görünce çok sevindim. Budak, bağdan elde ettiği üzümle bir başkasının ahırında şarapçılığa ve el altından şarap ticaretine de başlamış. Ticarette kullandığı bazı adamların mahkemede kendisini suçlamaları üzerine onlara, onlardan daha şiddetle saldırdığını keyifle okudum. Sonra Gebze'de küçük bir cami yaptırdığını öğrendim. Derken Gebze'nin ünlülerinden söz eden o kitapta tarih öğretmeninin bu adama ve o camiye birkaç sayfa ayırdığını hatırlayıp şaşırdım. Onun aklındaki budakla benim aklımdaki bambaşkaydı. O kitapta lise tarih kitaplarına resmi konacak saygıdeğer oturaklı bir Osmanlı vardı. Benim budağım ise kurnaz ve becerikli bir düzenbazdı. Budağa ilişkin kayıtlarla çelişmeyecek yeni ve daha zengin bir hikaye acaba uydurabilir miyim diyordum ki Rıza öğle paydosunun başladığını haber verdi. Dışarı çıktım. Yeni caddenin sıcağından kaçmak için çitlenbikli geçitten eski çarşıya geçtim. Yukarıya ta camiye kadar yürüdüm. Çok sıcaktı. Avluda kimsecikler yoktu. Az ötedeki kaportacıdan çekiç sesleri geliyordu. Döndüm. Canım hemen yemek yemek istemediği için kahveye yürüdüm. Bir ara sokağın önünden geçerken çocuklardan biri arkamdan "Şişko!" diye bağırdı. Ötekiler gülüyorlar mı diye dönüp bakmadım. Gittim kahveye oturdum. Çay istedim, sigara yaktım. Tarihçilik nasıl bir iştir diye düşünmeye başladım. Yazılar yazıp bir takım olayları hikaye etmekten başka bir iş olmalıydı. Belki şöyle, bir yığın olayın nedenini arıyorduk. Sonra o olayları başka olaylarla açıklıyorduk. O başka olayları da başka olaylarla açıklamaya ömrümüz yetmiyordu. Biz işi bir yerde bırakmak zorunda kalıyor, başkaları bizim bıraktığımız yerden işi sürdürüyorlar. Ama işe başlarken önce bizim olayları yanlış olaylarla açıkladığımızı söylüyorlardı. Benden öncekilerin kitaplarından söz ederken doktoran ve doçentlik tezimde ben de aynı şeyleri yapmıştım. Haklı olduğuma da inanıyorum. Herkes hikayenin başka türlü olduğunu ya da başka bir hikayeyle açıklanması gerektiğini söyleyip duruyor. Bu başka ve yeni hikayeyi de daha önceden biliyorlar. Yaptıkları tek şey gidip onu arşivlerden arayıp bulmak. Böylece dipnotları ve belge numaralarıyla süslediğimiz hikayelerimizi gösterişli yazılarla, tantanalı toplantılarla birbirimize gösteriyor, hikayelerimizi karşılıklı savunup kendi hikayelerimizin daha iyi olduğunu ötekileri çürüterek kanıtlamaya çalışıyoruz. Canım sıkıldı. Çayımı hala getirmeyen oğlana çıkıştım. Sonra da kendimi avutmak için şöyle düşündüm. Boşuna dertleniyorsun. Tarihçinin yaptıklarına ilişkin bu düşündüklerin de bir hikayeden başka bir şey değil. Bir başkası tarihçilerin bambaşka şeyler yaptıklarını rahatlıkla söyleyebilir. Söylüyorlar da zaten. Geçmişi araştırarak bugün ne yapmamız gerektiğini bulduğumuzu söylüyorlar. İdeoloji üretip insanlara dünyaya ve kendilerine ilişkin doğru yanlış bir düşünce verdiğimizi söylüyorlar. İnsanları oyaladığımızı, eğlendirdiğimizi söylemeleri de gerekir diye düşündüm. Tarihin en çarpıcı yanının bu eğlence olduğuna inanırım. Ama meslektaşlarım gravatlı ağırbaşlılıklarını zedelememek için bu eğlencenin üstünü örter, kendilerini çocuklarından ayırmak isterler. Sonunda çayım geldi. Şekerleri içine attım. Nasıl eridiklerine baktım. Bir sigara daha içtikten sonra lokantaya gittim. 2 yıl önce de öğleleri bu lokantada yerdim. Sessiz, sıcak, sevimli bir yerdir. Buğulu ılık bir camın arkasındaki tepsilerde dizilmiş oturtma, musakka, sarma, türlü ve başka patlıcan yemekleri aynı koyuluktaki bir yağın içinde bekliyorlar. Sırtları bu yağın dışına çıkmış bir yağın yarı baygın köfte de yaz sıcağında çamura girmiş mandaları hatırlatıyor. İştahım açıldı. Bir patlıcan musakka, bir pilav ve bir tabak türlü isteyip oturdum. Ayağı çoraplı ve Tokyolu garson sorunca bir de bira içeceğimi söyledim. Tadını çıkara çıkara ekmeğimi yağa banarak yemeğimi keyifle yedim, biramı içtim. Sonra birden karımı düşüneceğim tuttu ve hüzünlendim. Karımın yeni kocasından bir çocuğu olacağını düşünmek canımı sıkıyor. Böyle olacağını biliyordum, seziyordum ama gene de bunu kesinlikle bilip öğrenme koşuma hiç gitmiyor. Evlendiğimizin ilk aylarında çocuğumuz olmasın diye dikkat ederdik. Selma ilaç ve aygıtlara karşı olduğu için her şeyin tadını kaçıracak kadar dikkat ederdik buna. Sonra zamanla bu dikkatimiz dağıldı. 1 yıl sonra bir kere çocuklardan söz etmiş, artık çocuğumuz olsun diye konuşmuştuk. Bu sefer çocuk olsun diye dikkat etmeye başladık. ama bir türlü olmuyordu. Sonra bir gün Selma gelip bana artık doktora gitmemiz gerektiğini söyledi. Beni cesaretlendirmek için de önce kendisinin gideceğini söyledi. Ben ona karşı çıktım. Doktor denen o hayvanları böyle şeylere karıştırmayacağımı söyledim. Selma doktora gitti mi, gitmedi mi bilmiyorum. Belki benden gizli gitmiştir. Ama bunu da fazla düşünmedim. Çünkü az sonra ayrıldık. Garson doş tabakları aldı, götürdü. Tatlı ne var diye sordum. Kadayıf varmış, getirdi. Bir de bira istedim. Kadayıfla iyi gider değil mi dedim. Garsona güldüm. O gülmedi. Ben de oturdum, düşündüm. Bu sefer de babamla annem aklıma geldi. Doğu'da Kemah'taydık. Daha ne Nilgün vardı ne Metin. Annem sağlıklıydı, ev işlerini kendi görebiliyordu. İki katlı taş bir evde oturuyorduk. Merdivenleri buz gibi olurdu. Geceleri odamdan çıkmaya korkardım. Karnım acıktığında kalkıp tek başıma aşağı mutfağa inmeye çekinir, oburluğumun cezasını mutfaktaki yiyecekleri uykusuzlukla düşleyerek çekerdim. Taş evin bir de küçük balkonu vardı. Bulutsuz soğuk kış gecelerinde oradan dağlar arasında kalan bembeyaz bir ova gözükürdü. Soğuklar artınca kurt ulumaları duyardık. Kurtların gece kasabaya ineceğini söylerler, canavarların açlıktan kapıları çaldıklarını anlatırlardı. Kapı çalarsa kim o demeden açmayın derlerdi. Bir gece öyle oldu. Babam kapıyı elinde tabancayla açtı. Baharda da bir keresinde elinde tabanca civcivlere dadanan tilkinin peşinden gitmişti. Ama tilkiyi değil hep çıkardığı tıkırdığı fark ederdik. Annem kartalların da tilkiler gibi civciv çaldığını söylemişti. Sonra birden hiç öyle bir kartal görmedim diye düşündüm ve dertlendim. Az sonra arşive dönüş vaktimin çoktan gelmiş olduğunu anlayıp kalktım. Küflü kağıtların arasına girip yeniden eşelenmeye başlayınca neşelendim. Gelişi güzel okumaya başladım. Borca giren Yusuf'un borcunu ödedikten sonra rehin bıraktığı merkebi geri aldığını ama dönüş yolunda merkebin sağ arka ayağının aksadığını görünce şikayetçi olduğunu, böylece Hüseyin'le davalık olduklarını okuyunca gülmem tuttu. 3 şişe bira içtiğim, çakır keyif olduğum için güldüğümü biliyordum. Ama aynı şeyi bir daha okuyunca gene güldüm. Sonra daha önceden okuyup okumadığımı aldırış etmeden elime ne geçerse okudum. Deftere de bir şey yazmıyordum. Bir kağıttan ötekine, bir sayfadan berikine geçerek keyifle okuyor, gülüyordum. Biraz sonra heyecanlanır gibi oldum. Bu iyice geçtikten sonra sevdiğim bir müzik parçasını dinlemeye benziyordu. Bir yandan kendime, hayatıma ilişkin karmakarışık şeyler düşünüyor, bir yandan da dikkatimi önümden akıp giden öteki hikayelere vermeye çalışıyordum. Bir değirmenin geliri üzerine vakıf yöneticisiyle değirmenci anlaşmazlığa düşmüşler, mahkemeye gelip değirmenin girdisine çıktısına ilişkin bir yığın rakam saymışlardı. Kadı katibi de benim defterime yazdığım gibi bu sayıları uslu uslu yazmıştı. Değirmenin aylık, mevsimlik gelirini, öğüttüğü buğdayın, arpanın miktarını, önceki yılların kazancını gösteren bu sayılarla bir sayfayı doldurunca elimdeki listeye çocuksu bir keyifle baktım ve heyecanlandım. Sonra inançla gene okudum. Buğday yüklü bir gemi en son Karamürsel iskelesine uğradıktan sonra yok olmuş. İstanbul'a varmadığı gibi çıkıp bir haber vereni de olmamış. Geminin Tuzla'da bir yerde o kayalıklarda yüküyle birlikte battığına ve içindekilerin yüzme bilmediğine karar verdim. Sonra Dursunoğlu Abdullah'ın boyacı Kadri ve Mehmet'e boyasınlar diye verdiği 4 astarı geri istediğine ilişkin dava tutanağını okudum ama yazmadım. Abdullah'ın astarları niye geri istediğini anlayamadım. Turşucu İbrahim Sofu 19 Şaban 991 7 Eylül 1583 tarihinde Gebze'de 3 hıyar turşusunu bir akçeye satmış, şikayet etmişler. Mahkemede zabıt tutulmuş. Bu olaydan 3 gün sonra da kasap Mahmut tarafından satılan 13 akçelik sığır etinin 140 dirhem eksik bulunduğu gene tutanaklara geçmiş. Ben de defterime geçirdim. Sonra bu defteri bulup okurlarsa fakültedekilerin ne düşüneceklerini merak ettim. Bunların hepsini benim uydurduğumu söyleyemeyeceklerine göre telaşlanırlardı. Bir iyi hikayede bulabilsem o zaman tam şaşırırlardı. Şarap ticareti yapan, sonra dolaplar çevirerek yükselen şu benim budak aslında böyle bir hikaye için biçilmiş kaftan. Dipnotları ve belge numaralarıyla allayıp pullayacağım böyle bir hikaye için etkili bir ad aramaya başladım. Ayanlık düzeninin bir prototipi. Gebzeli koca budak. Fena değil. Yalnız budak değil, budak paşa olsaydı belki daha iyi olacaktı. Acaba sonradan paşa olmuş muydu? Belki de nasıl paşa olduğunu anlatan bir yazı yazardım. Yazının başında da 16. yüzyılın ilk çeyreğinin bir genel görünüşünü çizerdim. Ama makalenin sıkıcı ayrıntılarını düşününce keyfim kaçtı. Sonra bir ara ağlayacağımı sandım. Bir adamdır diyeceğim ama artık etkisi kalmamıştır. Ne yapayım? Okuyorum. Haydutluğa başlayan Tahir adlı Mehmet oğlu sipahinin yakalanması için yollanan emri okuyorum. Ethem Paşa haslarından olan bağın çevre köylerden gelenlerin hayvanları tarafından çiğnettirilmemesine ilişkin ve vebadan öldüğü sanılırken karısının babası tarafından dayakla öldürüldüğü ileri sürülen Nurettin hakkında gereğinin yapılmasına ilişkin emirleri okuyorum. Ama yazmıyorum. Sonra çarşı pazar fiyatlarını gösteren bir uzun listeyi daha olduğu gibi defterime geçirdim. Sonra Ömeroğlu Pir Ahmet'in Hamamcı Mehmet'e olan borcunu 8 güne kadar ödeyeceğini, Vekil Şeyh Fethullah karşısında taahhüt eylediğini okudum. Sonra Musa oğlu Hızır'ın ağzının şarap kokluğuna ilişkin tutulan kaydı okudum. Sonra gülmek istedim ama bunun için biraz daha bira içmiş olmak gerekiyordu. Uzun bir süre hiçbir şey düşünmeden ve yazmadan ciddi ciddi mahkeme zabıtlarını okudum. Hoşuma giden şey, hiçbir şey aramadığımı artık inanmama rağmen bir şey arıyormuş, bir iz üzerindeymişim gibi tetikte durarak okumamdı. Sonunda gözlerim yorulunca durdum ve güneş vuran bodrum penceresine baktım. Düşünceler ve görüntüler oradan buradan karşıma çıkıp duruyordu. Niye tarihçi oldum ben? 17 yaşındayken bir ara meraklanmıştım, hepsi o kadar. Baharda annem ölmüş, arkasından da babam emekliliğini beklemeden kaymakamlıktan ayrılmış Cennethisar'a yerleşmişti. Ben de o yazı Cennethisar'da babamın kitaplarını karıştırarak bahçelerde deniz kıyısında gezerken okuduklarımı düşünerek geçirmiştim. Soranlara doktor olacağımı söylüyordum. Evet, dedem de doktordu. Derken sonbaharda gittim tarihe yazıldım. Tarihi benim gibi isteyerek meslek seçen kaç kişi var? Birden öfkelendim. Selma budalalıklarımla gururlanma hastalığının benim kişiliğimin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylerdi. Ama o tarihçi olmamdan hoşlanırdı. Babam galiba hoşlanmamış, tarihe yazıldığımı öğrenince içmişti. Ama belki de o yüzden içmemişti. Çünkü nasıl olsa içiyordu. Babaanne de içmesin diye babamı azarlıyordu. Babaanneyi düşününce evi ve Nilgün'ü düşündüm ve saate baktım. 5'e geliyor. Biranın etkisini artık hiç duymuyorum. Biraz sonra artık okumanın da keyfi kalmayınca Rıza'yı beklemeden kalktım. Arabaya binip eve döndüm. Yolda kümesin orada oturup kitap okuyan Nilgün'le ahbaplık ederim diye düşündüm. Nilgün yüz vermezse başucumdaki Evliya Çelebi'yi açar okurum. Unuturum, sonra içerim, sonra akşam yemeği vakti gelir, yer gene içerim.